Öncelikle gerçekten bizler için ve bu ülkenin geleceği için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten büyük mücadele verdiler. Emperyalizme karşı gerçekten ülkemizi kanlarının son damlasına kadar savundular. Bu akşam Çanakkale'yi belki de bilinmeyenlerinle konuşacağız. Çok kıymetli hocamız da zaten Çanakkale üzerine çok çalışmış, çok kıymetli bir hocamız. O yüzden ben kendisine şimdi merhaba demek istiyorum. Merhaba Rezan hocam, hoş geldiniz. Bizi kırmayıp davetimize katıldığınız için ben size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar.
Hocam, konuya girmeden önce şöyle bir ricada bulunacağım sizden. İlk önce bize Çanakkale'yi daha iyi anlayabilmemiz açısından Çanakkale Savaşı'na, deniz muharebelerine dair bir girizgahla bizi bu konuda aydınlatırsanız çok sevineceğim.
Peki. Öncelikle beni davet ettiğiniz için, bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde sizlerle, genç arkadaşlarla, öğrencilerimizle birlikte olmak bir hoca için de büyük mutluluk, büyük onur duydum. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi ilk önce deniz muharebeleriyle başlamak gerekiyor ama nasıl geldik Çanakkale'ye, nasıl bu cephe açıldı, neden ihtiyaç duyuldu, onun üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi öncelikle Çanakkale Türkler için farklı anlamı olan bir savaş. Bu kesinlikle böyle. Birinci Dünya Harbi'nde Türk ordusu, o zamanki adıyla Osmanlı ordusu pek çok cephede savaştı. Bizim için Batı cephesi olarak düşünülen şey İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri için Doğu Harekat alanında kalan bir cepheydi Çanakkale cephesi. Normalde savaş bildiğimiz gibi işte 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan Veliahdi'nin o Saraybosna'daki bir suikast sonucunda öldürülmesiyle başlamış görünse de aslında savaşa getiren bir 50 yıllık süreç var. Birinci Dünya Harbi için konuşacak olduğumuzda. Şöyle ki bu savaş aslında İngiltere ile Almanya'nın savaşı olarak başladı. O dönemde dünya liderliğini, özellikle denizlerdeki hakimiyetiyle elinde bulunduran İngiltere'nin karşısına artık Avrupa'da güçlü bir kara devleti olarak Almanya'nın çıktığını görüyoruz. Almanya, İtalya gibi 1870'lerde, 71'de birliğini tamamlamış. İşte Başbakan Şansölye Bismarck bu konuda zaten son derece zeki, son derece akıllı bir stratejiyle tüm Alman prensliklerinin dükalıklarını bir araya toplayarak ve 1871'de de Sedan Savaşı'nda Fransa'yı yenerek Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmişti. Ama ne var ki sömürge edinmekte İngiltere'ye, efendim işte Fransa'ya, İspanya'ya, Portekiz'e göre geç kalmış bir devletti. Normalde Birinci Dünya Harbi terimi savaştan sonra Londra merkezli Times dergisinin askeri muhabiri Albay Rippington tarafından ortaya atılmıştı. Çünkü savaş başlayana kadar kimse öyle Birinci Dünya Harbi demiyor. Büyük savaş, Cihan Harbi. Neden? O zamana kadar aslında 1756-1763 7 yıl savaşları dünyanın daha geniş bir sahasında cereyan etmiş olmasına rağmen bu savaşın farklı bir aktörü var Almanlar. Alman orduları Avrupa kıtası dışında öyle çok savaşa girmiş bir devlet değildi. Artık bundan sonra dedi ki Almanya, dünyada ben de varım. Yani İngiltere ile baş edebilecek, rekabet edebilecek, sanayi inkılabının getirdiği atılım ve ilerleme, teknolojideki ilerleme, sanayinin gelişmesi, işte bu sanayinin işte ham maddelerini bulma, pazarlar bulma, sömürgeler edinme yarışında yani hayat sahasını genişletmek için her ne kadar bahriyesi de gelişmiş olsa İngiltere ile rekabet edebilecek durumda değildi. Ne yaptı bunun için? Karadan İngiltere'nin bulunduğu alanlara sızmaya çalıştı ve dolayısıyla normalde o dediğim 7 yıl savaşı, 1756-63 savaşı bir dünya savaşı terimini hak etmiş olsa da bu terim Birinci Dünya Harbi için kullanılır oldu. Çünkü artık savaşları sivil toplumlar, halklar da karışmaya başlamıştı. O zamana kadar ordular karşı karşıya geliyordu. Ama Birinci Dünya Harbi ile birlikte artık orduların yanında işte sivil toplum örgütlerinin, halkın müdahalesi ve dahil olması bu terimin ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi burada unutulan bir şey var. Birinci Dünya Harbi deyince biz hep böyle kendi cephelerimizi ele alıyoruz ama tabloya bir, yani geniş bakmak gerekiyor. Birazdan daha hani ayrıntılı Deniz Savaşı'nı anlatırken söyleyeceğim. Şimdi 18 Mart 1915 Çanakkale işte deniz zaferinin kazanıldığı muharebe. Ama aynı tarihte Kanal'da da savaş var. Ocak 1915'te. Ve bu süreçte yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde işte Almanya'nın 1870'te birliğini kurup 1871'de Fransa'dan Sedan Savaşı ile Alsace-Lorraine'i almasıyla birlikte artık diyorlar ki dikkat etmemiz gerekir Almanya'ya. Ve İngiliz hükümeti bu süreçte diyor ki kuvvetli bir Fransa'ya ihtiyaç var. O nedenle yavaş yavaş ittifaklar oluşmaya başlıyor. Alsace-Lorraine Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde el değiştirecek maden bakımından zengin bir saha. Fransa işte İngiltere ile anlaşacak. Diğer tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ile bir ittifak oluşturacak. İtalya ilk önce Almanya'nın yanında yer almakla birlikte daha sonra tarafsızlığını ilan edecek ve ona şeyi sundukları için, İngiltere ve Fransa Libya'yı sundukları için bu sefer işte İngiltere'nin Fransa'nın yanında yer olacak. Bunlar genel bilgilerimiz. Ve bir de unutulan şey var. Birinci Dünya Savaşı başladığında aslında Afrika'da o kadar yoğun sömürge savaşları var ki, hatta savaş bittiğinde Güney Afrika'da Alman komutan savaşın bittiğinden haberi yok. Yani o derece tüm dünyayı içine alan muharebeler, savaşlar söz konusu. Şimdi Osmanlı'ya gelirsek süreçte daha önce biliyoruz işte Trablusgarp, Balkan Savaşları, kaybettiğimiz toprakları. Aslında hemen savaşa girmek yanlısı değil. Burada da bir zaman zaman basında olsun ya da medyada olsun bazen yanlış söylemler, yani tarihi gerçekliği olmayan söylemler zikredilebiliyor. Ona da bir açıklama getirmek istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti önce İngiltere ile, efendim Rusya ile ve diğer işte Balkan devletleri ile ittifak kurmaya çalışmış olsa da reddedildi. Hatta bu arada işte bizim parasını bile ödediğimiz iki gemi, işte Sultan Reşat ve Osman gemileri İngiltere tarafından bize teslim edilmedi. Bir anlamda Almanya'nın kucağına itilmiş olduk. Ama şimdi burada kilit isim İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wagenheim ve Alman ıslah heyetiyle gelen Limon von Sanders İstanbul'da. Normalde Almanlar da ilk önce Türkleri kendi yanına almak istemiyor. Çünkü artık hasta adam ölü adam pozisyonuna geçmiş. Kendileri için daha bir büyük yük teşkil edeceklerine inanıyorlar. Fakat bulunduğu coğrafya, stratejik saha, Almanya'nın işte o Hindistan'a uzanan yolda, Orta Doğu bölgesinde eğer işte Osmanlı ordusunu hem silah açısından hem subay açısından desteklersek faydası olur düşüncesiyle hayli vazife yükleyecektir Osmanlı Devleti'ne. Şimdi Enver Paşa, başkomutan vekili, kendisi daha önce Berlin'de askeri ateşe, savaşlarda istihbaratı gözden uzak tutmamak gerekir. Bu savaşta İngiliz istihbaratı, Alman istihbaratı birbiriyle yarışmıştır. Ama Enver Paşa'nın Berlin askeri ateşliliği sırasında Almanya'nın emirlerine en uygun kişi olduğu da takdir edilmiştir. Ve daha sonra işte saraydan evlenmesi, başkomutan vekili olması ve İstanbul'daki Wagenheim'i Enver Paşa'yı kendi yanımıza çekerek Almanya'nın çıkarlarına hizmet edebileceğini Osmanlı'nın söylemesi dolayısıyla Almanya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki baskıları artacak. Daha doğrusu 2 Ağustos 1914'te ortak Alman-Osmanlı İttifak Anlaşması imzalanacak. Şimdi savaşa nasıl girdik? Birinci Dünya Harbi'ne. İlk cephemiz biliyorsunuz Kafkas cephesi, sonra Çanakkale cephesi olacak. Burada Goben ve Breslau konusu var. Akdeniz'deki iki Alman gemisinin o hep bildiğimiz klasik bilgi, Boğazlardan geçip Karadeniz'e çıkıp Rus limanlarını bombalamasıyla bir anda kendimizi savaşın içinde bulmamız gibi. Oysa ki Goben ile Breslau zaten Akdeniz'deydi. Akdeniz kapalı bir deniz. Amerika'nın baskısından kurtulabiliyor burada Almanya. Cebeli Tarık'tan geçerek gelmişler. Cezayir sahillerini bombalıyor bu gemi. Suşon'un komutanı. O İstanbul'daki Büyükelçi Wagenheim'ın Osmanlı'yı yanımıza alalım, Goben ile Breslau'yu bir an önce boğazlara sevk edin şeklindeki taleplerine Alman Bahriyesi'nin, Alman Genelkurmayı'nın izin vermesi üzerine savaşı normalde Hayfa'da öğreniyorlar savaşın çıktığını ve bu gemiler İngiliz zırhlılarının önünden boğaza doğru geliyor. Halbuki Almanların emeli bu gemilerle birlikte Kuzey Afrika'da harekete geçirmekti. Bu arada şunu da unutmayalım. Almanlar Osmanlı'yı kendi tarafına alırken cihat konusunu da formüle etmişlerdi. Friedrich Naumann, Alman filozof, kuramcılar diyelim. Cihatı ilan etmek Osmanlı padişahına düştü. Halbuki Alman projesi. Neydi bu proje? İngiltere'nin sömürgesi olan Müslüman ülkelerdeki halkı ayaklandırmak, o askerlerin Avrupa cephesine akmasını engellemek bu şekilde düşünülmüştü. Sonuçta Goben ve Breslau geldi Çanakkale'ye ama Çanakkale'ye geleceğini Enver Paşa biliyor. Ve Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya diyor ki bu gemiler geldi, içeri alacaksınız. 10 Ağustos'ta giriyor gemiler. Biz bunu satın aldığımızı söylüyoruz. Sonra bizim subay kıyafetlerimizi giyerek 11 parçalık filo Karadeniz'e çıkacak. Rus limanlarını bombalayacak ve biz kendimizi savaşın içinde bulacağız. İlk cephe Kafkas cephesi olacak ama bakın burada dikkat edilmesi gereken şey aslında Çanakkale cephesinin açılması daha önce Ruslardan gelmiş teklif. Yunan Başbakanı Venizelos'tan gelmişti. İngiliz Savunma Bakanı Kitchener asker olmadığını ve projeyi şimdilik ertelemek gerektiği şeklinde cevap vermişti. Ama biz Ruslarla savaşa girdiğimizde 3 Kasım günü Ruslar doğu sınırımızdan Eleşkirtesinler'den Doğu Anadolu'ya doğru akarken 3 Kasım'da Birleşik Filo Boğaz'ın dış tabyalarını bombardımana tuttu. Çünkü zaten Çanakkale Boğazı abluka altındaydı. Bu ilk bombardımanda ki ölen asker sayımız şehit ve yaralı olmak üzere 18 Mart'tan çok fazladır. 18 Mart'ta 57 kişiyken ilk 3 Kasım'daki 92 kişiyi kaybetmişizdir. Bay asker dahil olmak üzere. Bundan sonra 18 Mart'a gelinceye kadar sürekli Boğaz bombardımana maruz kaldı. 19 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat'ta bu 3 Kasım'daki bombardımandan sonra Tekirdağ'daki 3. Kolordu taşınacak, Çanakkale'ye taşınacak. Ama şu var, şöyle bir şey var, yani savaşın bazı kritik noktaları var. 19 Şubat'taki bombardımanda o tabyalar, kaleler tahrip edilirken tahrip müfrezeleri çıkarılmıştı. Hem Anadolu tarafına hem Seddülbahir tarafına. Oradaki toplar tahrip edildi, elden çıkarıldı. O zaman kara harekatı yapılmış olsaydı itilaf kuvvetlerinin Çanakkale'de Gelibolu'da ilerlemesi mümkün olabilirdi. O zaman bir deniz piyade bölüğünün yaptığı daha sonra Nisan ayından itibaren binlerce kişi o kadar dar bir sahaya mahkum kalacaktı. Ve 18 Mart'a geldiğimizde arkadaşlar, tabii bu İngiliz kabinesinde tartışılıyor. Dönemin Lloyd George, Maliye Bakanı, Savunma Bakanı Kitchener, Bahriye Nazırı Winston Churchill. Churchill'e atfedilir biliyorsunuz Çanakkale Cephesi'nin açılması. Çünkü Almanları doğudan çevirmek, Rusya'ya yardım yapmak, Sırbistan'ı desteklemek ama asıl amaç Osmanlı'yı saf dışı bırak. Çünkü hedef aslında Çanakkale değil, İstanbul'du. Yani payitaht İstanbul'da ve Çanakkale'yi Boğaz'ı geçerek İstanbul alındığı takdirde Osmanlı Devleti saf dışı bırakılacak ve böylece gerek Kafkaslar'da Ruslar rahatlatılacak, asıl kanalda İngiliz ordusu en azından o kaygılarından, endişelerinden kurtulmuş olacaktı. Savaşın hani asıl açılmasındaki neden bu. Ve 18 Mart günü işte büyük armada Boğaz'a geliyor. Sabahtan akşamüstü saatlerine kadar devam eden bir muharebe. Dış tabyalar, yani dış ve orta bölgedeki tabyalar tahrip edilmiş. Artık merkez tabyaya gelinmekte, bölgeye gelinmekte. Burada işte Nusret Mayın gemisinin döktüğü 7 Mart 8 Mart'a bağlayan gece İtilaf Devletleri donanmasının sürekli Boğaz'ı bombardıman etmesinde işte Gelibolu'yu ve Anadolu'da girişteki tabyaların tahrip edildiğini görmekteyiz. Burada şu üç bölge, yani 18 Mart'a gelinceye kadar bu üçüncü ve ikinci bölgeler tahrip edilmişti buradaki tabyalar. Şu şuradaki çizgi Karanlık Koy dediğimiz Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlar bu 11. hat olarak burada görüyoruz.
Hocam tam bu noktada bir soru sormak istiyorum izin verirseniz kesmişim.
Tabii.
Normalde bildiğim kadarıyla deniz harplerinde mayınlar yani kıyıya böyle paralel şeklinde değil de bırakılır. Hı hı.
Şuradaki gibi.
Hı hı. Evet hocam. Yani Nusret Mayın gemisinin burada yapmış olduğu mucize de sanırım buradan hiç umulmadık bir yere bu mayınları yerleştiriyor ve çok büyük zırhlılarını İngilizlerin, Fransızların batırıyor. Burada onun önemi yok. Onun önemi bence çok fazla. İkinci bir soru hocam. Tam bu savaşı tabii ki konuşacağız. Bu arada katılımcılara şunu söylemek isterim. Hocamızın akademik kariyerinin yanında bir de askeri kariyeri vardır. Kendisi bir kıdemli albaydır. O yüzden askeri konulara çok hakim, oraya geleceğiz ama ondan önce hocam şu savaşa, yani 18 Mart öncesinde gerçekten merak edilen ve Türk politikasında da Türk tarihinde de çok tartışılan bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlarımız da o yönde birkaç soru sormuşlar. Savaşa geçmeden önce hocam, bu cihat meselesinde biliyorsunuz az evvel Almanların bu konuda öncü rol oynadığını söylemiştiniz. Evet, Almanlar. Peki bu cihata şöyle icabet etme sayısı nedir? Yani çünkü Osmanlı ve diğer İslam ülkelerin arasındaki ilişki konusunda 1915 yılında hep kafamızda bir soru işareti var. Çok büyük sayıda bir icabet olmuş mudur bu cihata? Yani bizi savunmak için ya da Çanakkale'de ya da diğer cephelerde savaşmak için diğer Müslüman ülkelerden bu savaşa çok katılım olmuş mudur? Ya da bu muharebelere çok katılım olmuş?
Evet. Şimdi o zaman ilk önce birinci soruyu müsaadenizle cevaplayayım. Bu mayınlarla ilgili, Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlarla ilgili. Şimdi 18 Mart Deniz Zaferi'nin kazanılmasında Nusret Mayın gemisinin büyük rolü var. Şu Karanlık Koy'a dökülen, kıyıya paralel dökülen mayınlar. Ama buraya bu şekilde dökülmesinin sebebi işte Tophaneli Yüzbaşı İsmail Hakkı Gemi Komutanı Nazmi Bey Çarkçıbaşısı ve Mayın Subayı. Şimdi şuradaki top, yani bataryaların bu koya el vermiyor. Yani ölü alan burası, ölü saha. Yani buraya İtilaf Devletleri'nin donanmasının gemileri yanaştığında, saklandığında biz ateş altına alamıyoruz burayı. Rumeli tarafındaki topların menzili yetmiyor. Ateş gücü buraya yeterli değil. Anadolu yakasındakilerin de ölü sahasında olduğu için mutlaka bu alanın mayınlanması gerekiyordu. Dolayısıyla 18 Mart günü, hatta şöyle göstereyim. İki İngiliz tümeni ve bir Fransız tümeninden oluşan bu armada 18 Mart günü Boğaz'a taarruza giriştiğinde ilk önce birinci hattaki gemiler ilerledi. Ama savaşın kazanılmasında her ne kadar Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlar büyük etki sağlamışsa da buraya sevk eden kıyı topçusuydu. Fedakar kıyı topçusuydu. kıyıdaki bataryaların o üzerlerine düşen binlerce mermiye, binlerce top mermisine rağmen yılmadan büyük bir fedakarlıkla, hani biliyorsunuz bazen oraylı vagonlar bozuldu, toprak altında kaldı. O yüksek tahrip güçlü bombaların altında insanlar kol kuvvetiyle topa mermiyi taşıdılar. Hani Seyit Onbaşı ve örneklerinde olduğu gibi. Kıyı topçusunun bu üstün fedakarlığı sayesinde yorulan gemilerin geriye dönüşü sırasında, işte bu karanlık koya girmek isterken üç gemi, işte ilk önce bu ve 600 denizciyle birlikte battı tamamen. Diğer Ocean ve Irresistible, o da aynı şekilde mayına çarptı ve battılar. Onların kurtarıldı personeli. Dolayısıyla bu ölü alanın mayınlanması bir taktik, iyi düşünülmüş bir hareketti. Bu son derece etkili oldu ve zaten bundan sonra birinci, ikinci, üçüncü koldaki gemilerle artık şu hatta, yani merkez tahkimata giremediler. Burada savaş, sonuçta bu deniz zaferi, her ne kadar deniz zaferi dense de Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar büyük rol oynamış olsa da burada kıyı topçusunu unutmamak gerekiyor. Kıyı bataryalarının o, yani yüksek ne derler, fedakarlıkla yerine getirdiği görev neticesinde bu savaş kazanılacak ve De Robek geri çekilme emri verecek Armada'ya. Şimdi cihat konusuna gelince arkadaşlar, tabii çok farklı bu Birinci Dünya Savaşı'na girişteki işte olaylar ve sonrasında da devam ediyor. Ona geçmeden önce bir şeyi daha hatırlatmak isterim. Bu Enver Paşa'nın giren gemilerin işte Karadeniz'e çıkıp Rus limanlarını bombalaması konusunda, işte Almanlar emir almadan kendileri çıktı ve bombaladı şeklinde bazen ifadeler yer almakta. Eğer şey olursa bir ara belki konuşmamızın sonuna doğru o belgeyi de gösterebilirim. Ben bunu ASES'e arşivinde de, Freiburg'daki Alman arşivinde de gördüm. Çünkü Almanlar giderken bütün askeri arşivi götürdüler Almanya'ya savaş sonunda. Bizzat Enver Paşa'nın emri var bu konuda. Çıkacaksınız ve işte Rus limanları bombalanacak şeklinde Enver Paşa'nın vermiş olduğu emir var. O emir üzerine oluyor. Aslında şöyle söyleyebilirim, yanlış bir karar olabilir, yanlış bir emir olabilir ama emri bir Osmanlı subayının, başkomutanının vermiş olması hükümranlık haklarının sizde olması açısından da olumlu bir harekettir. Yani başkalarının emri üzerine değil, emir yanlış olsa da biz vermiş olduk, sebepsiz tahrik yarattı. Savaşa girmemek diye bir şey son derece zordu. Eninde sonunda girecek savaşa. Ama en azından Bulgaristan gibi, Yunanistan, Romanya gibi geciktirebilirdi. Ve daha farklı neticelenebilirdi. Bu tamam. Ama cihat konusuna gelirse arkadaşlar, burada farklı farklı yorumlar yapılmakta. Hangi pencereden baktığınıza bağlı. Ama ben bu konuda rahat konuşabiliyorum. Çünkü benim doktora konum Kuzey Afrika'ydı. Ve en çok bu cihatın olması gereken nokta, işte Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır paralelinde, yani batıdan doğuya doğru düşündüğümüzde cihat ilan ediliyor. Hindistan var, işte Kuzey Afrika ve Orta Doğu, yani savaşın dahil olduğu coğrafyaya baktığımızda buradaki Müslüman ülkelerin katkısı ne oldu? Bunlar üzerinden zaten çok rahatlıkla değerlendirilebilir. Evet, cihat ilan edildi. Afrika'da bunun en hani görünen yeri Libya, o zamanki adıyla Trablusgarp'tı. Senussilerin desteği oldu. Ama Senussilerin desteğinin olmasındaki sebep geleceklerini Osmanlı ile birlikte harekette gördükleri için. Çünkü İtalyanlar Trablusgarp'ı işgal ettiklerinde Senussilerin bütün o nefes borusu olan Bengazi'yi abluk altına kapatmış olmaları onları dış dünyayla temassız hale getirdiği için, çünkü başlangıçta Senussiler hem İngilizlere yanaşıyorlar hem de Osmanlı'nın nimetlerinden olmak istemiyorlar. Fakat bu arada Alman istihbaratçıları, ajanların tahrikleri neticesinde ister istemez Osmanlı'nın yanında savaşmışlardır. Ama bunun dışında Fas'a, Cezayir'e, Tunus'a baktığınızda ve bunların ben belgelerini de okudum. O dönemin yayınlanmış eserlerinde de özellikle Fransız arşivinde yer alıyor. Hepsi geleceklerini Fransa'da gördükleri için Fransız ordusunda ben Fransızım demiştir Müslüman. Çünkü Almanya'daki esir kamplarındaki Müslüman, işte Cezayirli'ye, Faslı'ya, Tunuslu'ya baktığınızda bizim nasihat heyetleri gönderilmiştir. Onları kendi tarafımıza kazanılmak için ama kabul etmemişlerdir. Arap coğrafyası zaten malum. Yani Suriye-Irak cephesinde işte Şerif Hüseyin'e baktığınızda Körfez ülkelerindeki hani günümüzdeki Bahreyn, Kuveyt, Katar gibi yerdeki Arap kabilelerine baktığınızda pozisyona göre hareket almışlardır. İlk başlangıçta kutu aldığımızda Türk tarafında gözüken Arap kabileleri İngilizlerin ilerlemesi karşısında İngilizlerle birlikte olmuşlardır. Suriye cephesine baktığımızda da Halep'teki şehir savaşlarını düşündüğünüzde Türk askerini arkadan vurmaktan bir çekince görmemiştir. Yani orada aynı dinin mensubu olmak işlememiştir. Önce Alman altınları, sonra İngiliz altınları ve parası kendi taraflarına çekmek için yeterli olmuştur. Cihadın ufak tefek etkileri olsa da genel olarak bakıldığında zaten savaşın sonucunu görüyorsunuz. Yani ne kadar etkili olup olmadığı konusunda o umulan, beklenilen etkiyi göstermemiştir. Çünkü artık onu geçmişti dünya. Bu düşünülmüştü ama bunun için dediğim gibi gerek Alman İmparatoru'nun, gerek İngiliz hükümetinin vermiş olduğu vaatler onları başka yere taşımıştır, o toplumları. Öyle söyleyeyim.
Bu ufak tefekten kastımız sanırım hocam Hindistan, Pakistan ve Afganistan.
Şöyle Hindistan, Pakistan biliyorsunuz hani İngiliz sömürgesi olarak İngiliz ordusuna yer almışlardı. İngilizler bu o dağlarda hani günümüzde hani gerilla tipi diyoruz yani savaşan Pakistan'a karşı işte savaşan unsurları farklı farklı kabile isimleri var. Şimdi onları tek tek zikretmeyeyim. Avrupa cephelerinde kullanıldı. Hintli Müslümanların yardımını belki kastediyorsunuz bir anlamda. O hani Kurtuluş Savaşı süresince olan şey, daha sonraki süreç. Onlar da halifelik kaldırılana kadar yardımlarını yaptılar ama daha sonra onlar da kesildi. Zaten Çanakkale Savaşı sona erdiğinde de İngilizler tabii bundan tedirgin olmadı mı? Oldu. Yani her an böyle bir şey olabilir. İşte cihatın getirdiği bu etkilerle hani Osmanlı'nın yanında saf tutabilirler şeklinde olsa da ama korktukları kadar bir reaksiyon görmemişlerdir. Çünkü artık bu tür toplumlar Kuzey Afrika'daki işte Faslısı, Cezayirlisi, Tunuslusu olsun artık geleceğini şeyde görüyor, Fransa'da görüyor. İngiltere'de görüyor. Yani güçlü devletlerin yanında görüyor geleceğini. Yıkılan, çöken artık Osmanlı'nın kendileri için umut olmayacağını, işte bunun umut olacağını milli mücadelede Arap toplumları gördüler ama iş işten geçti. Öyle söyleyeyim.